Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Şu anda radyo frekansınız TGRT FM'de. Programınız Çınaraltı. Ve bir haftalık bir aradan sonra işte yine karşınızdayız. Geçen programdan bu yana hepinizin iyi olduğunu düşünüyor ve temenni ediyoruz. Programımıza geçmeden evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve hürmetler gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün dünyanın en geniş şehirlerinden birisi İstanbul. Aynı zamanda dünyanın en dağınık şehirlerinden de birisi. Milattan evvel 658 yılında Kadıköy, bugünkü Kadıköy Kalkedonya kurulmuş. Ondan 300 sene kadar sonra da İstanbul kurulmuş 330 senesinde. Bizans İmparatoru Konstantin tarafından kurulmuş. Onun için adı Konstantinopol. Sonra 2. Theodosios İmparator şehri bir sur yaptırmış. Şehrin kara tarafındaki sınırını tespit etmiş. Eyüp hariç fetihten sonra bile şehir bu surların dışına çıkmamıştır. İstanbul deyince sur içi anlaşılır. Sur dışının iskanı 50'li yıllardan sonra olmuştur. Tabii kuruluş devrinden itibaren İstanbul'un suyu mesele olmuştur. Suları nereden temin ediyor İstanbul? Kuyulardan ve kaynaklardan. Tabii bu meselenin halline de daha Romalılar devrinde başlanmış. İlk su tesisleri 123 senesinde yaptırılmış. Roma İmparatoru Hadrianus zamanında ilk adımı o atmış. Bilhassa İmparator Septimius Severus ele almış bu meseleyi. 330 senesinden sonra su tesisleri yapmış. Bunlar uzun müddet devam etmiş ama sonra tabii artık bunlar harabe haline gelmiş. Bugün hangisi Bizanslardan kalma, hangisi daha eski, hangisi daha yeni tespit etmek zor. Romalılar yani Bizans zamanında muhtelif yerlerden toplanan sular bir çukura biriktiriliyordu ve buradan şehre akıtılıyordu. Su kemerinin geçtiği yerler yerine göre emniyete haizdi. Mesela tepelerden geçerken tünel açılırdı. Bu tüneller açılırken de stratejik durumları muhakkak göz önünde bulundurulurdu. Buralarda düşmanın geçmesine mani olmak için kuleler yapılırdı. Mesela sulu kule derler ya, işte bundan mülhemdir. Su yolları bir insanın at sırtında içinden geçebileceği kadar geniş tutulurdu. Evet, Bizanslar zamanında İstanbul suyu deyince karakteristik hususiyeti kemerler, sarnıçlar ve çeşmeler. Umumiyetle 4. asırda yapılmış bu su kemerleri. Bu su kemerlerin en mühimi Valens kemeri. Bugün noksan haliyle Fatih'te İtfaiye Müdürlüğü civarından başlıyor, İstanbul Üniversitesi Merkez Binası'nın arkasında nihayet buluyor. Bozdoğan Kemeri ismiyle de biliniyor bu su kemeri. Bu kemeri İmparator Valens veya Valentinianus inşa ettirmiş. Bu kemer vasıtasıyla toplanan sular o zaman Nymphaeum Maximum denilen bugünkü üniversite merkez binasının bahçesinde biriktiriliyordu. Buradan da şehre tevzi ediliyordu. Bu depoyu Glaucus yaptırmış. 1019 senesinde de İmparator 2. Basileus burayı tamir ettirmiş. Son tamiri Sultan 2. Ahmet tarafından 1692 senesinde. Bizanslar zamanında su ihtiyacı Belgrad ormanları içindeki derelerden temin edilirdi. Bu derelerden toplanan su havuzlarda biriktirilirdi. Künküler ve kemerler vasıtasıyla vadilerden geçirmek, tepelere tünel açmak suretiyle şehre ulaştırılırdı. Ya bir harp çıksa ne olacak? İşte Bizanslar bir harp çıkarsa, şehir kuşatılırsa, bu su hatlarının yani dış tesisatın tahrip edileceği ihtimalini göz önüne almışlar ve birçok sarnıçlar inşa etmişler. Birçok yerde de açık su havuzları yapmışlar. Bu açık havuzlara bugün İstanbul'un birçok semtlerinde rastlamak mümkün. Mesela Sultan Selim Camii yanında açık bir havuz var. 152-152 metre ebadında bir kare biçiminde. 11 metre derinliği var. Bir ihtimalde Roma ordusunda görev almış bir Got kumandanı Aspar yaptırmış bunu 460 senesinde. Bir başka havuz Karagümrük'te var. O da 85 metre, 245 metre ebadında ve 15 metre derinliğinde. Bugün Vefa stadının bulunduğu yerde. O da 421 senesinde yaptırılmış. Bir de Ayamakyos çapanın karşısında, Ayamakyos Kilisesi'nin yanında var. 170'e 140 metre ebadında ve 12 metre derinliğinde. Onu da İmparator Anastasios yaptırmış 5. asırda. Bakırköy yolu üzerinde var açık bir havuz. Galata'da bir açık havuz var. Ona Fil Damı diye anılan Sen Benoa Kilisesi'nin yanında. Ancak bu havuzu bugün eseri yok. Bunu kaynaklardan öğreniyoruz. Günümüzde bu şekilde havuz yerlerine halk aramızda çukur bostanlar deniliyor. Zaten Sultan Selim Camii'nin yanındaki havuzun olduğu yere de çukur bostan denir. Çok kimse bunların ne için yapıldığını bilmez. Bunlar sarnıçtırlar. Bu açık sarnıç ama bunlar havuz. Bir de kapalı havuzlar var. Esas sarnıç bunlar. Bunlardan günümüze kadar intikal etmiş olanlardan en meşhuru yere batan sarnıcıdır. 336 somaki mermer sütunu var bu yere batanın Sultanahmet Meydanı'nda. Bir de 1001 direk Filoksenes Romalılardaki ismi sarnıcı var. Onun sütunları daha az. 224 adı 1001 direk ama 224 sütunu var. Vaktiyle daha çok olduğu fakat söküle söküle bu hale geldiği düşünülüyor veya bu bir tabir 1001 direk. Başka sarnıçlar da var. Pierre Loti Caddesi'nde Theodosios sarnıcı var. Zeyrek'te Fatih Zeyrek'te Fokas sarnıcı var. Çarşamba'da ve Laleli'de sarnıçlar var. Bunlar Bizanslardan kalma eserlerdir, sarnıçlardır. Evet, Osmanlılar İstanbul'u fethettikten sonra su meselesine çok emniyet verdiler. Malum Osmanlılarda, Müslümanlarda su hayattır. İbadet için su lazım, günlük hayat için su lazım. Hem de her su olmaz, vasıflı su lazım. Bu bakımdan Osmanlılar inşa ettikleri her binayı evvela su temin etmişler. Şadırvansız bir camiyi tarih kaydetmiyor. Ve atalarımız çeşmesiz bir semt bile bırakmamışlar. Ne pahasına olursa olsun bunu muhakkak yapmışlar. Zenginler, devlet adamları, ileri gelenler çeşmesiz mahallelere çeşme yapmakta birbirleriyle yarışmışlar. İstanbul'un fethinden sonra Kocatepe civarında bulunan kaynak suları toplattırılmış, şehre akıtılmış. Bugün halkalı suyu olarak biliniyor bu su. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle getirilmiş. Bundan sonra da gerek şehrin içinde gerekse şehrin dışında birçok tesisler yapılmış. Fatih zamanından yaklaşık 17. asrın başlarına kadar şehir dışından toplanmak suretiyle şehre ve şehir dışındaki kışlalara yapılan su yolları 20 tane. Bunlar arasında en mühimi Fatih, Turunçlu yolu ki bunları Fatih yaptırmış. Ebu Suud Efendi yolu, Atik Ali Paşa'nın, efendim Cerrah Paşa'nın, Koca Mustafa Paşa, Sultanahmet, Nuri Osmaniye, Sultan 3. Mustafa Hilaleli diye de biliniyor ve Sultan 1. Mahmud'un beylik denilen su yolları. Bir de Sultan 4. Murad'ın yaptırdığı saray su yolu. Bu su yollarının bir gün içinde akıttıkları su miktarı 400 metreküpün üzerinde. Doğrudan doğruya kaynaklardan toplanıp şehre akıtılan bu tesislerin en mühimlerinden birisi Hamidiye suyu diye bilinen Kağıthane İsale Hakkı. Kemerburgaz'dan toplanıyor bu su. 1904 senesinde şehre ulaştırılıyor. Onun için Hamidiye suyudur. Sultan Hamid tahta olduğu zaman. Tabi Müslümanlarda akarsu mühimdir. Birikmiş su kir toplayacağı için, akarsu ise kir toplamayacağı için Türkler birikmiş sudan ziyade akarsuya kıymet vermişlerdir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ifade edildiğine göre İstanbul 16. asrın başlarında susuz kalmış. Bir içim suya muhtaç olmuş İstanbul halkı. Kuyulardan tedarik edilen suları içmeye mecbur olmuş. Çünkü Sultan II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanında şehrin nüfusu çok artmıştı. Eski su devirlerden kalma su tesisleri de fetih sırasında harap olmuştu. Ondan dolayı halkalı tesislerinin su tesislerine yenileri eklendi ama bu kıtlık durumun önüne geçilemedi. Yine Evliya Çelebi'ye göre İstanbul'un su derdi Mimar Sinan'ın Belgrad ormanlarından toplayarak galeriler ve kemerler yardımıyla 7 yılda şehri akıtmaya muvaffak olduğu sularla halledildi. Ve bu işi Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'a maddi bakımdan çok cesaret vermiş. Her ne pahasına olursa olsun bu işin halledilmesine bütün kudretimle, kuvvetimle muvaffakat ediyorum diye vaatte bulunmuş. Onun için Mimar Sinan'ın hakkı ödenmez. İstanbul'un sularını daha verimli hale getirebilmek için bu kaynak sulardan başka Beyoğlu yakasına yani Taksim ve civarına akıtılmak, bir de kır çeşmeleri yani halk çeşmelerini benimsemek maksadıyla bentler inşa edilmiş. Bu bentler yağmur mevsimlerinde besleniyor, su yollarıyla şehre akıtılıyor. Çeşmeleri besleyen suların bentleri Topuzlu Bendi Sultan II. Osman yaptırmış. Ayvant Bendi Sultan III. Mustafa yaptırmış. Büyük Bend Sultan 3. Ahmet yaptırmış. Şirazlı Bendi Sultan Mahmut yaptırmış. Bu 4 tane bent bunlar. En büyüğü Şirazlı Bendidir. 7 milyon metreküp su alabilecek durumdaydı. Taksim sularının temin edildiği bentler Sultan 1. Mahmut zamanında inşa edilmiş. Topuzlu Bend, Mihrimah Valide Sultan Bendi, bir de Sultan 2. Mahmut Bendi. Bunlar da Taksim sularını takviye ediyorlar. Taksim ismi de zaten oradan geliyor. Suların taksim edildiği yer demektir. Ondan dolayı Taksim semtine bu isim verilmiştir. Tabii sevgili dinleyiciler, giderek İstanbul'un nüfusu artıyordu. Yani fetihte 50 bin olan nüfus 16. asır başlarında 500 bine 600 bin olduğu olmuştu hatta. Sultan 4. Murat zamanında bir ara 600 bine çıkmış. Köyleriyle tabii. Yani yoğun bir nüfustur. O zamanın şartlarında dünyanın en büyük şehirlerinden birisi. Tabii su kıt. Tanzimat devrinde eski tesislerin bir kısmı harap olmuş. Tabii imar faaliyeti artmış. Nüfus fazlalaşmış. Bu defa Belgrad ormanları içindeki bentler sahasının dışına çıkarılarak Terkos Gölü'nde karar kılınmış. Isıranca Dağları'nın eteğinde ve İstanbul'un kuzeybatısındadır Terkos Gölü. İstanbul'a 42 kilometre. Bu göl en büyüğü Kanlıdere olmak üzere Soğuk Su ve Kartal ismindeki dereler tarafından besleniyor. Ayrıca yılda 350 bin milyon metreküp'e ulaşan yağmur suyuyla besleniyor. Tabii Terkos Gölü çok büyük bir alanı var. Karadeniz'e de çok yakın. Osmanlılar bu Terkos Gölü'nün suyunu şehre akıtmayı düşünüyorlar. 1874 senesinde Hariciye Nezareti Teşrifatçısı Kamil Bey ile Mühendis Terno adındaki birinin imtiyazlarına verilmiş burası. Ve bu imtiyaz müddeti 40 yıl olarak tespit edilmiş. Osmanlılar zamanında kamu hizmetleri bu şekilde görülürdü. Bir kamu hizmeti ihaleye girenlere ihale edilirdi. Buna imtiyaz denirdi. Yani o işi o yapacak. Mesela telgraf imtiyazı, demiryolu imtiyazı, su getirme imtiyazı o şirkete verilir. Şirket devlete bu imtiyazın kendisine verilmesi karşılığında bir para öder. Bu paradan ayrı o imtiyaz, o kamu hizmetinin yapılması için gereken bütün yatırımları yapar. Ancak bu yatırımın getirdiği karı da kendisi alır. Bugünkü özelleştirmenin çok daha fevkinde olan bir husus. Devlet bir kuruş para harcamadığı gibi ayrıca imtiyazı verdiği için de para temin etmektedir. Bazı devlet müesseselerine, hastanelere, askeri kışlalara, mekteplere, halk çeşmelerine bir de yangınlarda parasız su verilme kaydı şartnameye konmuş. Ve şirket kabul etmiş. Diğer taraftan gölden alınan su Beyoğlu yakasıyla Boğaz'ın Rumeli yakasına akıtılarak halka parayla satılması kararlaştırılmış. İlk defa su halka parayla veriliyordu. İmtiyaz daha sonra kurulan bir şirkete 1882 yılından itibaren 75 yıl müddette devredilmişti sevgili dinleyiciler. Bu Sular İdaresi'nin hazırladığı bültenlerde şirket 50 yıl içinde Terkos Gölü kenarında günlük 37 bin metreküp basınç kudretinde bir istasyon yaptırmış ve suyu Pınarbaşı'ndaki toplama havuzuna ulaştıran bir isale hattı yaptırmış. Pınarbaşı ile Kağıthane arasına efendim bir galeri, yani sifonlu ve kargir bir galeri yaptırmış. Kağıthane sırtlarında ve isale galerisi sonunda 4 pile filtre ile 8 filtreden mürekkep bir tasfiye tesisatı yaptırmış. Efendim Beyoğlu ve Boğaz mıntıkasında 6 su havuzu yaptırmış ve bir tevzi şebekesi yaptırmış ve bir su şatosu yaptırmış bunlara bağlı olarak. Ayrıca Feriköy ve Edirne Kapı hazinelerini yaptırmış. İstanbul yakasında bir tevzi şebekesi, yaklaşık 143 kilometre uzunluğunda bir tevzi şebekesi yaptırmış. Anlıyoruz ki şirket 75 sene içinde fazla bir şey de yapmamış. Taahhütlerini yerine getirmek hususunda biraz muktesip davranmış. Buna rağmen su satışlarında ücreti arttırmaya kalkmış. Hatta yaptıklarına karşı hükümetten tazminat istemeye bile cüret etmiş. Tazminat talebi Hamidiye sularının isalesinin akabinde yapıldığı ve buna red cevabı verildiğini Başbakanlık arşivinden öğreniyoruz. Demek ki bu şirket bu imtiyaz mukavelesine muafık davranmamış.
Bir gönül macerası anlatıyor dalga. sen benim canımsın. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah güzel İstanbul, sen benim canımsın.
İstanbul'un su meselesi. Malum şirket işlerini iyi yapmayınca, bir de tutup da hükümetten tazminat isteyince artık suyu ısınıyor. Bu sefer karşı tarafta Üsküdar Kadıköy'de bir su şirketi kuruluyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kadıköy su şirketi deniyor buna. Tabii karşı tarafla buranın arasında bağlantı yok, buranın şeysi ayrı. Anadolu yakasında da tabii nüfus çoğalınca 1887 yılından itibaren 99 yıl müddetle Üsküdar Kadıköy şirketine imtiyaz veriliyor. Sahibi Karabet Sıvacıyan adında bir Ermeni. İmtiyaz sahibi Elmalı şirketinde kuruyor. Göksu'da bir bent inşa ediyor. Ve işe böyle başlıyor. Anadolu yakasına şebeke tesisatı yapıyor. Bu şirket 50 sene çalıştı. 1937 yılında devlet bu şirketin tesisatını el koydu. İşte Elmalı bendini yapmıştı, süzme havuzları yapmıştı, bir de işte kazan ve buhar makineleri yapmıştı, efendim bir takım terfi hatları falan. Yani bu Üsküdar Kadıköy şirketi Terkos şirketi gibi değildi. Ancak yine de o sıkıntılı zamanlarda İstanbul'un su ihtiyacını gerek Terkos şirketi gerek Üsküdar Kadıköy şirketi devam ettirdi. Ama tabii Üsküdar yakası yani Anadolu yakası, İstanbul yakası kadar kalabalık olmadığı için, saha itibariyle de geniş olmadığı için Üsküdar Kadıköy şirketinin hacmi Terkos şirketinden çok daha ufaktı. Kendisine beklenenler de azdı. Evet, 1923 senesinde Cumhuriyet'in ilan edildiği sene Terkos su şirketiyle bir imtiyaz mukavelesi daha yapıldı. Buna göre eski mukavelenin hükümleri teyit ediliyordu ve şirkete ait taahhütlerin ifası lüzumlu görülüyordu. Ne var ki şirket ecnebi sermayeli Fransız sermayesiyle kurulmuştu ve hissedarlarına yüksek nispetle temettü paylaştırıyordu. Aradan 9 sene geçince şirketin amme menfaatine mugayir hareket ettiği anlaşıldı ve böylece şehrin su ihtiyacının temin edilemeyeceği anlaşıldı. 1932 senesinde Terkos şirketine el konuldu ve İstanbul Belediyesi Sular İdaresi kuruldu. Terkos Su Şirketi'nin ismine bugün bile rastlamak mümkün. Mesela İstanbul'da ve hatta başka şehirlerde bugün bile Terkos kesildi, Terkos'un adamı geldi, bizim Terkos hiç kesilmez diye tabirler kullanılır. Bu Terkos Su Şirketi'nden kalma bir gelenektir. Hatta Terkos suyundan yaptım derler. Bunlardan başka bugün Sular İdaresi Umum Müdürlüğü'nde birçok işlerin adı Fransızcadır. O zamandan kalma bir gelenek. Üsküdar Kadıköy şirketiyle İstanbul Anadolu hükümetinin eline geçtikten sonra aynı Terkos su şirketiyle olduğu gibi mukavele yapılmıştı ve 1937 yılında ona da el konulmuştu. Demek ki her ikisi de imtiyaz şeklinde işletilirken 1932 yılında Terkos, 1937 yılında Üsküdar Kadıköy su şirketine el konuldu ve bu hizmetler devlet tarafından, belediye tarafından ifa edilmeye başlandı. Ancak İstanbul'un su meselesi hiç hallolmadı. Şehir büyüdükçe büyüdü. Sahalar, mesahalar genişledikçe genişledi. Buna su mu yetsin? buna hizmet mi etsin? Osmanlı Devleti zamanın en ileri, en haşmetli devletiydi. 72,5 millet insanın, farklı dinlerden pek çok insanın bir arada rahat ve huzur içinde yaşadığı bir memleketti. Evet, Osmanlı Devleti bir Müslüman Türk devletiydi. Ancak Türk ve Müslüman olmayanların da bu memleket içinde kendilerine mahsus hakları vardı. Bunların hepsi vatandaş idiler. O zamanlar Avrupa devletlerinde rastlanan, devletin resmi dinine mensup olmayanların aynı halktan olsa bile karşılaştıkları sıkıntılara Osmanlı Devleti'ndeki halk çok yabancıydı. İslam hukuku gayrimüslimlere bir takım haklar tanımıştır. Bu gayrimüslimlere zimmi denirdi. Osmanlı Devleti'nde ilk zamanlar, Haşmet asırlarında belli başlı 3 çeşit zimmi grubu vardı. Bunlara millet deniyordu. Millet o zaman bir dine mensup olan insanlar demekti. Müslüman milleti, Ortodoks milleti, Yahudi milleti, Ermeni milleti. Demek ki 3 tane zımmi grubu var. Ortodoks denmiyordu, onlara Rum milleti deniyor. Rum demek Ortodoks demekti eskiden. Başlarında zaten Rum patriği vardı. Her cemaat dış münasebetlerinde İslam devletinin kanunlarına uyduğu gibi bir yandan da kendi prensiplerine, kendi din adamlarının kontrolüne tabiydi. Böyle bir cemaate millet deniyordu. Bunların başına da milletbaşı deniyordu. Bugün azınlık deniyor. Ekalliyet, minority deniyor bunlara. Ancak 16. asırda, Osmanlı Devleti'nin haşmet asrında, mesela İstanbul'daki istatistiklere bakılırsa hiç de azınlık denecek durumda değil. 1550 senesinde Sinan Paşa'nın hususi tabibi Cristobal de Villalon bir sayım yapmış. İstanbul havalesinde 10 bin ev var. Bu 10 bin evin dışında İstanbul içinde 104 bin ev var. Bunun da, şimdi İstanbul'un etrafında 10 bin ev var. İstanbul'un içinde de 104 bin ev var. İstanbul'un içindeki 104 bin evin 40 bini Hristiyan, 4 bini Yahudi, 60 bini Müslüman. Neredeyse Müslüman olanlarla olmayanların nispeti yarı yarıya yaklaşıyor. Topkapı Sarayı arşivinde bir takım belgeler var. O belgelere göre 1478 tarihli bir belge, Fatih Sultan Mehmet'in son zamanları, İstanbul'da ve Galata'da nüfusun 10 bini Müslüman, 1600 civarında Yahudi, 6300 Müslüman olmayan evi var Galata'da. Şimdi Ömer Lütfi Barkan'ın 1520-1535 yılları arasındaki nüfus sayımı araştırmalarına göre de İstanbul'da 400 bin kişi yaşıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk yıllarında bunun %60'a yakını Müslüman, %42'si Hristiyan ve Yahudi. Neredeyse Müslümanlarla gayrimüslimler yarı yarıya yakın. Yani azınlık isminden açtık da ne derece azınlık olduğunu siz hesap edin. Evet, işte bunlara zimmi deniyor sevgili. Zimmi değil, zimmi. Yani kendisiyle zimmet anlaşması yapılan. Ne demek bu zimmet anlaşması? İslam devleti bir yere harp eştiği zaman, bir yeri fethettiği zaman oranın halkıyla bir anlaşma yapar. Oranın halkı ya mallarını, mülklerini, çoluk çocuklarını alır giderler, orayı terk ederler veya orada kalırlar. Müslüman olurlarsa mesele yok. Müslüman olmaz da kendi dinlerini muhafaza etmek isterlerse İslam devleti onlarla bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya zimmet anlaşması denir. Bu anlaşma karşılığında İslam devleti bu gayrimüslim tebanın canını, malını, ırzını, din hürriyetini, dinini öğrenme ve öğretme hürriyetini teminat altına alır. Hiç kimse bunlara dokunamaz. Bunlar da bunun karşılığında İslam devletine tabi olurlar, itaat ederler ve askere gitmeme karşılığında cizye öderler. Toprakları varsa topraktan da haraç alınır. İşte buna zimmet anlaşması, bu zimmet anlaşması yapılanlara da zimmi denir. Osmanlılarda 2-3 ana zimmi grubu var dedik. Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler. Şimdi Rumlardan, namı diğer Ortodokslardan başlayalım. Malum Hristiyanlar 3 mezhebe ayrılmışlar. Katolikler, Ortodokslar, Protestanlar. Protestanlık çok sonra. Ortodoksluk 11. asırda ayrıldı. Fener Patriği etrafında Ruslar, Yunanlılar, Romenler, Bulgarlar, Sırplar, Arnavutların Hristiyan olanları Ortodokstur. Bunun dışında kalan Avrupa'daki Akdeniz havalesi hep Katoliktir. Kuzey memleketleri, Kuzey Almanya, Hollanda, İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka bunlar da Protestandır. Şimdi o zamanlar Osmanlı ülkesinde yaşayan Hristiyanların tamamına yakını Ortodoks mezhebine mensuptu. Ermeniler ise kadim Hristiyan kiliselerindendir. Zamanı gelince onları anlatacağız. Şimdi Rumlar ilk başlarda İstanbul Patrikliği'nin salahiyeti altındaydı. İstanbul fethedilince Fatih bunları Rum milleti adıyla Fener Patrikliği'nin salahiyeti altında topladı. Protokole göre paşalar gibi 3 tuğluydu Patrik. Fener'de kendi kilisesine bağlı zimmiler üzerinde yargı yetkisine ve mükellefiyetine sahipti. Vergi toplamada bile Patrik'le işbirliği yapılırdı. Patrik vergiyi toplardı. Aynı zamanda Rum milletinden bir davası olan varsa evlenme, boşanma, miras gibi Fener Patriği onların davalarına bakardı. Galata'da da Cenevizliler vardı. Az bir Katolik grup. Bunlarla da ayrı bir anlaşma yapılmıştı. Bunların da hakları teminat altına alınmıştı. Ancak Cenevizlerin sayısı az olduğu için millet sistemine dahil edilmemişti. Daha sonra Evliya Çelebi Rumları İstanbul'da 304 mahalleye ayrılmış olarak gösteriyor. İstanbul'un alınışı sırasında Rumların çoğu Edirne, Çanakkale, Bursa gibi şehirlere gitmişti. Patriklik 1601'den önce Fatih Camii'nin olduğu yerde, sonra Çarşamba'da Fethiye Camii'nin olduğu yerdeydi. Oradan sonra bu şimdiki Fener'e 1601 yılında geldi. Fener'deki patrikhanenin kuruluşundan sonra zengin Rumlar bu patrikhanenin etrafını çevirdiler. Orada oturmaya başladılar. Rumların yerleştiği belli başlı mahalleler Ayakapı, Petrokapısı, Kumkapı, Samatya, Cibali, Topkapı, Hasköy, Kasımpaşa, Galata'da Mumhane, Tophane, Kuruçeşme, Arnavutköy, Yeniköy, efendim Tarabya, Büyükdere, karşı tarafta Kuzguncuk, Üsküdar, bunlar hep Rumların çoğunlukla yaşadığı yerler. Buralardaki Ortodoks kiliselerinde sayısı pek çoktu. O zamanlar İstanbul'da 25 kadar kilise vardı. Bunlardan 6-7 tanesi Samatya'daydı, 3 tanesi Kumkapı'daydı, bir tanesi Cibari'deydi, 2 tanesi Fener Kapısı'ndaydı, bir tanesi Balat'taydı, bir tanesi Hasköy'deydi, 3 tanesi Tophane'deydi, 3 tanesi Yeniköy'deydi. Ayrıca birer tane de Beşiktaş'ta, Ortaköy'de, Kuruçeşme'de ve Arnavutköy'de kilise vardı. Boğaz'ın karşı tarafında da tabii kiliseler vardı. Şimdi bu İstanbul'dan ayrılan Rumlar, İstanbul'dan ayrıldıktan bir süre sonra yeniden İstanbul'a döndüler. Belli işlerle ve sanatlarla uğraşmaya başladılar. Küçük tacirler, dükkan sahipleri, pereme işletenler, balıkçılar, marangozlar, doğramacılar, kalafatlar, balıkçılar, meyhaneciler, efendim hep Rumlardandı. Padişahın tercümanlığı gibi yüksek görevlere gelen Rumlara da rastlanıyor. En çok gemicilik ve deniz ticareti sahasında idi Rumlar. Adalara, Anadolu'ya ve Karadeniz'e de yayılmışlardı. Rum milleti gayrimüslimler içinde en itibarlı olan milletti. En güçlü, en zengin olan millet de Rumlar idi. Evet, gelelim Yahudilere. Yahudiler, eskiden burada bir miktar Yahudi vardı ancak Fatih onların İstanbul'a yerleşmesine izin verdi. Başlarında bir hanbaşı tayin etti. Yahudiler İstanbul'dan başka Selanik ve İzmir'de de kalabalık idiler. Daha sonra 16. asır başında, yani Fatih'ten sonra İspanya'dan, Portekiz'den kovulanlar da buraya gelince Yahudi nüfusu çok arttı. İstanbul'da 20 bin Yahudi vardı. Selanik'te, İstanbul'da, Edirne'de, efendim Gelibolu'da, İzmir'de Yahudiler vardı. Bu İspanya'dan ve Portekiz'den gelen Yahudiler, bunlara seferat denir. Padişahın sarayına hokkabaz, soytarı gibi eğlendirici bir sınıf olarak kendilerini kabul ettirdiler. Ayrıca matbaacılık, hekimlik gibi işlerle de uğraşırlardı. Mesela Almanya'dan gelen bir Nathan Salomon isminde bir eşkenaz, ama bu seferat değil, Alman Yahudisi, Sokulu Mehmet Paşa'nın doktoruydu. Daha sonra Yahudiler bankacılık, ticaret gibi sahalarda da tesirlerini genişlettiler. Yahudilerin kendi aralarında 4 ayrı grubu vardı. Bunlara yerli Yahudiler, Romanyot denir. Birinci gruba. Şeylerden kalma, Romalılardan kalma. Sonra Abbasiler devrinde Karayitler veya Karayimler ortaya çıktı. Bunların inançları daha değişik. Rus Yahudileri de Karayim. Bunlar Talmud'u kabul etmiyorlar. Bir de Almanya'dan gelen, Avrupa'dan gelen Yahudiler var. Bunlar Eşkenaz deniyor. Eşkenaz zaten Almanya demek. Bavyera'dan falan gelme. Bunları işte kral 10. Louis bunları kovunca İstanbul'a gelip yerleştiler. Son ise işte İspanya'dan, Portekiz'den gelen seferatlar. Seferat İspanya demektir İbranice. İtalyan'dan gelenler de vardı bu seferatların arasında. Böylece 4 grup Yahudi oldu. Bunlar arasında rekabet var. Karayimler daha çok Balat ve Hasköy'de otururlardı. Bu 4 mıntıka arasında çok anlaşmazlık olurdu. Hanbaşı'nın yetkisi çok genişti. Kendileri seçerdi Yahudiler. Babali bunu tasdik ederdi. Ancak Hanbaşı da bu rekabete bazen söz geçiremezdi. İspanya'dan, Portekiz'den gelen Yahudiler İstanbul'dan başka Selanik, Edirne, Bursa, Amasya, Tokat gibi yerlerde de toplanmıştı. İstanbul'da 17 Yahudi mahallesi vardı. Balık pazarında, Bahçekapı'da, Yemiş İskelesi'nde, efendim Acemoğlu'nda, Karaçeşmesi'nde, Tahtakale yakınlarında, Unkapanı'nda, Balat'ta, efendim Eminönü ile İstirkeci arasında da bir Yahudi mahallesi vardı, sinagogları vardı. 16. yüzyılda daha çok Karayim Yahudileri Yahudi kapısı veya Cıfıt kapısı denilen Eminönü yakındaki Bahçekapı'da yoğunlaşmışlardı. Cıfıt, Cuhut, Yahudiler demektir. Yeni cami yapılınca bunların çoğunun yeri istimlak edildi. Onlar Hasköy'e yerleştiler. Evliya Çelebi Hasköy'de 11 bin Yahudi var diyor. 11 sinagogları var diyor. Yahudiler daha sonra Ayazma Kapısı, Balat, Ayvansaray, Cibali, Tekfur Sarayı, Kasımpaşa, Mumhane, efendim Beşiktaş, karşıda Kuzguncuk, Üsküdar, Ortaköy'e yerleştiler. Hağın başısına bir vergi verirlerdi. Rav akçesi derlerdi buna. Hağın başı bir kahya vasıtasıyla hükümet nezdinde temsil edilirdi. Yahudiler ne yaparlardı? En çok kuyumculuk, kasaplık, meyhanecilik, parşömencilik, inci tacirliği, efendim kumaşçılık, bankacılık, hekimlik ve matbaacılık yaparlardı. İstanbul'daki ilk matbaa 1494 yılında kuruldu ve Yahudiler işletti bunu. Sonra Selanik'te, Edirne'de, Şam'da, İzmir'de matbaalar vardı. Yani matbaa 17. 18. asırda gelen matbaa ilk Türk'ün kurduğu matbaadır. Yoksa İstanbul'da matbaa vardı. Doktorluğu da Yahudilerin yapması adetti. Sarayda da Yahudi doktorlar vardı. Ancak Yahudiler bir takım entrikalara katıldılar. Sultan II. Selim ve 3. Murat zamanında bir Yasef Nasi vardı. Banker. Çok büyük bir servet yapmıştı. Ondan sonra bunun nüfuzu bir hayli sıkıntılara sebebiyet verdi. Sonra bir de Kira adında bir Yahudi kadın bir takım numaralar çevirdi. Sonra idam edildi. Küçük oğlu Müslüman olarak canını kurtardı. Yani Yahudiler zamanla böyle entrikaların içine girmişler. Hatta siyasi ihtilallerde, darbelerde de saf almışlardır. Gelelim üçüncü gruba, Ermeniler. Ermeni olmayanlara da çoğu Ermeni derlerdi. Bunların millet olarak tanınması 1461'dir. İstanbul'da hiç Ermeni yoktu. İstanbul alındıktan sonra Ermeniler Tokat'tan, Sivas'tan İstanbul'a geldiler. Sulu Manastır'a yerleştiler. Fatih Bursa'dan biraz Yahudi Ermeni getirdi. Bir de Bursa Ermeni Patriğini getirdi. Ermeni Patriği olarak İstanbul'a yerleştirdi. Adana'dan, Ankara'dan, Bayburt'tan Ermeniler geldi. İstanbul'a gerek Sulu Manastır'a gerekse Samatya ve Galata'ya yerleştiler. Ermeni Kilisesi Hazreti İsa'nın birliğine inanması bakımından Ortodoks Kilisesi'nden ayrılıyor. Bunlara Gregorian denir. Bu Hristiyanlar Katolik Ortodoks diye ayrılmadan önce Ermeniler eski inancı devam ettirmiştir. Doğu Ermeniler Sivas falan daha Osmanlı'nın eline geçmeden Fatih devrinde, Fatih işte Gregorian Piskoposu Horakim'i İstanbul Patriği olarak tayin etti. Ve o da Ermeni Patriği de Ortodoks Rum Patriği ile Hağanbaşı'nın yetkilerini kazandı. Ermeni semtleri İstanbul'da Samatya, Yenikapı, Kumkapı, Balat, Topkapı, Hasköy, efendim Beşiktaş, karşıda Üsküdar'da Yeni Mahalle, bunlar hep Ermeni mahalleleriydi. Ne iş yapardı bunlar? Sarraflık yapardı, bankerlik yapardı, pastırmacılık yapardı, badanacılık yaparlardı, fırıncılık yaparlardı, ticaret yaparlardı, sanat ellerinden çok gelirdi. Matbaaları vardı. Hatta bu matbaalarını kurmak için gereken aletleri Venedik'ten getirmişti. Apkar isminde Sivaslı bir Ermeni. Kurduğu yer de Valide Hanım'daydı. Yahudilerle beraber Ermeniler de matbaa kurmuşlardı. Sonra Ermeniler arasında Katoliklik yayıldı. Ermeniler ikiye ayrıldı. Katolik Ermeniler ve Gregorian Ermeniler diye. Katolik Ermeniler daha ziyade İstanbul'da bulunuyordu. İstanbul Ermenilerin çoğu Katolik Ermenilerdi. Anadolu Ermenileri Gregorian mezhebinde devam ettiler. Az miktarda da Protestan Ermeni, İngiliz ve Amerikan misyoner faaliyetleri neticesinde olmuştur ama hiçbir zaman çok olmamıştır. Ermeni sürgününde sürülenler hep Gregorian Ermenilerdi. Katolik Ermeniler çoğu İstanbul'da yaşadığı için burada kaldılar. Şimdi bu üçü millet. Rum milleti, Ermeni milleti, Yahudi milleti. Başka azınlıklar da vardı. Fakat bunlara millet denmiyor ve millet gibi de teşkilatlanmıyorlardı. Mesela Katolik cemaati vardı. Daha ziyade bunlar İtalyan ve Fransız Lövantenlerden oluşan. Bunların başında da bir temsilci vardı. Bu temsilci Papa. Arada bir Fransa kralı, arada Papa. Kendi aralarında rekabet vardı bunların. Tayin ederdi. Bunlar dan başka henüz daha protestanlık yoktu bizim bu anlattığımız devrede. Başka milletler vardı ama bunlar ya Müslüman ya Hristiyandı. Ancak güçlü olan üç millet, Ermeni, Rum ve Yahudiler millet olarak tanınmışlardı. Bu zımmilere bir takım imtiyazlar verilmişti. Ancak tabii bunlara bir takım tahditler de vardı. İslam dininin Hristiyanlara tanımış olduğu haklar yanında bir takım tahditler de vardır. Mesela gayrimüslimler Müslüman köle ve cariye kullanamazlar. Müslümanlar gibi giyinemezler. Müslüman mahallelerinde oturamazlar. Müslüman mahallelerinde içki alıp satamazlar. Eyüp Sultan'da oturamazlar. Bu gibi bir takım sınırlamalar da kendilerine getirilmiştir. Ancak zımmiler bundan şikayetçi olmamışlardır. Çünkü Osmanlı Devleti'nde her din mensubu kendi hayatını birbirine asla karışmaksızın müstakil bir şekilde icra etmiştir. Böylece o zamanın şartlarına uygun bir içtimai sulh, toplumsal bir barış temin edilmiştir. Dinleyiciler, konuşmak, sohbet zevkli, güzel ama müddetimiz de mahdut. Çınaraltı programı bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir programda ve yepyeni mevzularda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Çınaraltı.